Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen hafta abdesti bozan şeylerin ne olduğu ile ilgili konuya giriş yapmıştık. İlk aldığımız hadis ne ile alakalıydı? Uykunun abdesti bozup bozmadığı ile ilgiliydi. Ve bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmıştık. Daha sonraki hadis-i şerifte Ayşe radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifte istihaze kanının abdesti bozup bozmadığı ile ilgili meseleyi de aynı şekilde ele almıştık. Bugün yine erkekleri ilgilendiren bir durumdan bahsedeceğiz ilk hadis-i şerifimizde. O da Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerif. وَعَنْ عَلِي اِبْنِ اَب۪ي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَسْأَلَ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ف۪يهِ الْوُضُوءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَار۪ي. Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, ben mezisi çok gelen bir adamdım. Mezisi çok gelen bir adamdım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun hükmünü sorması için miktada ricada bulundum. Miktad da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birisi. Miktada ricada bulundum. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece abdest alır buyurdu. Hadis muttefakun aleyh olup metni Bukhari'ye aittir. Hadisin başında arkadaşlar Ali radıyallahu anh diyor ki kuntu raculan mezzaen. Kuntu raculan mezzaen. Ben mezisi çok gelen bir adamım diyor. Burada mezinin tarifini daha önceden hatırlarsanız nasıl yapmıştık? Mezi dediğimiz şey neydi? Dokunma, evet. Bakma, düşünme. Cinsel istekten dolayı erkekten gelen bir beyaz, aynı zamanda yapışkan olan suya mezi diyoruz. Yani mezi meniden farklı. Mezi meniden farklı. Mezide düşünme sonucunda dahi erkekte böyle gelebilen bir sıvı var. Ki biz buna mezi diyoruz. Meninin tarifi de farklı. Onu da daha önceki konularımızda almıştık. Diyoruz ki Ali radıyallahu anh böyle bir durumdaymış ki insanlar da bu anlamda sınıf sınıftır. Bazı insanlardan bu sıvı hiç gelmez. Bazılarından az bir şekilde gelir. Bazılarından da çok bir şekilde gelebilir. Ali radıyallahu anh da kendisinin o çokça mezi gelen kimselerden olduğunu söylüyor. Bu şekilde hadise başlıyor. Diyor ki kuntu raculen mezzaen. Ben mezisi çok gelen bir insandım. فَأَمَرْتُ مِقْتَادَ Miktad radıyallahu anhu'ya rica ettim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu konuyla ilgili soru sorması için. Ali radıyallahu anh kendisi neden bu soruyu sormuyor da arkadaşlarından bir tanesine böyle bir soru sorması için ricada bulunuyor. Neden olabilir arkadaşlar?
Bu olayın iki kişinin arasında değil de yayılması için miktarı araya koyuyor.
Niye kendisi duyulsun sormuyor? Ya. Duyulsun, kendisi gidip Allah Resulü Aleyhisselam'a böyle böyle bir şey var diyemez mi? Diyoruz ki bazı gelen rivayetlerde Ali radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olduğum için veyahut da kızıyla evli olduğum için böyle bir soruyu sormaktan utandım. Çünkü gerçekten de zor bir durum değil mi? İnsan kayınpederinin alim olduğunu düşün. Erkekleri ilgilendiren veyahut da evlilikle ilgili bir şeyi insan kayınpederine gidip sorması gerçekten de zor bir durum. Ali radıyallahu anh da ne yapıyor? Sahabelerden bir tanesine ricada bulunuyor. Diyor ki bu şekilde benim durumumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlatabilir misin? Konuyla ilgili hükmü alalım. Ona göre de ne yapalım? Gerektiği şekilde amel edelim. Bu Ali radıyallahu anh için de geçerli. Bu konumda olan herkes için de geçerli. O zaman aklımıza başka bir soru geliyor. Ali radıyallahu anh neden Miktat radıyallahu anhu'yu seçti de diğer başka sahabeleri seçmedi? Yani Miktat'ı seçmesinin özelliği neydi?
Akrabası.
Akrabası değil.
Arkadaşı.
Yani hepsi arkadaşı.
Ben samimi olduğu için.
Söylerken belirtiyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sor. Böyle böyle benim durumum böyle. Ama bu anlamda sorarken Ali soruyor.
Demiyor
yani. Ali soruyor de demiyor.
Ha işte onu soruyorum. Ha, yani peygamberimiz damadının şey olduğunu
Yani o şekilde sorulmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soru bu şekilde geliyor. Böyle bir adam var. Zaten biraz sonra farklı bir rivayetler de konuyla ilgili zikredeceğiz. Diyoruz ki arkadaşlar burada ki Ömer radıyallahu anh'ın kıssasını belki biliyorsunuzdur. Ömer radıyallahu anh ve arkadaşı beraber iş yaptıkları için bazen Ömer radıyallahu anh geliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilim meclislerine. Arkadaşı o geldiği zaman işiyle meşgul oluyordu. Ömer radıyallahu anh döndüğü zaman arkadaşına o gün ne öğrendiyse o mecliste ne yapıyordu onu? Arkadaşıyla paylaşıyordu. Ertesi gün arkadaşı geliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisine. Ömer radıyallahu anh gelmiyordu. Arkadaşı da ne öğrendiyse ne yapıyordu onu? Döndüğü zaman bu şekilde dönüşümlü olarak birbirlerinden istifade ediyorlardı. Çünkü komple ikisi de bırakıp her gün derslere katılsa, atıyorum hurma bahçeleri varsa bunlarla kim ilgilenecek? Değil mi? Ne yapıyorlardı? Dönüşümlü bir şekilde. Bugün Mustafa geliyordu. Burada dersi dinliyordu. İşte İlker abiye anlatıyordu. Diyordu ki gittik bugün şu konuları aldık. Bu şekilde anlattı hoca. Ertesi hafta atıyorum İlker abi geliyordu. Mustafa'ya döndüğü zaman ne yapıyordu? Öğrendiği şeyleri anlatıyordu. O gün orada olmamana rağmen ne yapıyordun? O günkü o ilim meclisinden istifade ediyordun. Miktat radıyallahu anhu ile Ali radıyallahu anhu'nun da durumu Hazreti Ömer'le o arkadaşı gibi. Yani bir gün o geliyor, bir gün o geliyor. Bu şekilde aralarında bir ne var? Hem iş ortaklığı var, hem de bir bağ var, bir samimiyet var. O yüzden Ali radıyallahu anh, Miktad radıyallahu anh'a diyor ki, bu şekilde gidip benim için bu soruyu sorar mısın diyor. Kendisine bu anlamda yakın hissettiği için, iş arkadaşı olduğu için ona bu şekilde bir ricada bulunuyor. Dedik ki yine gelen rivayetlerde, ki bu elimizdeki olan rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fekale fihi vudu. Yani bu durum ne yapar? Abdesti gerektirir. Başka rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yagsilu zekerahu ve yetavadla. Zekerini yıkar ve abdest alır diyor. Başka bir rivayette igsil zekerake ve tavadla. Zekerini yıka ve abdest al. Şimdi elimizde rivayetler farklılaşınca konu da biraz farklılaştı. Şimdi Ali radıyallahu anh Miktat radıyallahu anhu'ya dedi ki benim için bu soruyu sorar mısın? Ama rivayetlerin bir tanesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona zekerini yıka ve abdest al. Hitabı kime? Soru sorana. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sorulurken soran kişi
kendi durumunu da anlatıyor.
Yani sanki kendisi soruyormuş gibi. Ki Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki böyle yap. Değil mi? Başka bir rivayette ilk dediğimizde de yagsilu zekerahu ve yetavadda. Yani o kimse ne yapsın? Zekerini yıkasın. Abdest alsın. Böyle baktığımız zaman soruyorsunuz. Başka bir kişiden bahsediliyor. Demek ki aynı elimizdeki rivayette gibi Ali radıyallahu anh, Miktat radıyallahu anh söylüyor. O bu şekilde ne yapıyor? Açıklıyor durumu. Bazı ilim ehli arasında da bu gelen farklı rivayetler bu anlamda problem yaratmışlar olayı anlamak için. Yani Miktat radıyallahu anh Ali radıyallahu anh Miktat radıyallahu anh'a söylüyor. Ama Allah Resulü aleyhisselam cevap verirken sanki Miktat radıyallahu anh'a söylüyor. Diyor ki bu şekilde yap ve ne yap? Abdest al. Yani ibareyi sorunun cevabını kime yöneltiyor? Soru soran kişinin kendisine yöneltiyor. Değil mi? Diyoruz ki bu rivayetlerin hepsi sahih. Bunlarda bir sıkıntı yok. Diyoruz ki Ali radıyallahu anh mesela Miktat radıyallahu anh bu şekilde de sormuş olabilir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ali radıyallahu anh da sorunun asıl soran kişisi olarak bu gelen cevaba göre bu soruyu da bize ne yapmış olabilir? Aktarmış olabilir. Yani soruda sorulan ne? Çok meclisi gelen birisi var. Bu adamın ne yapması gerekiyor? Zekerini yıkayıp abdest alması gerekiyor. Diyoruz ki sonuçta her rivayete de döndüğümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soran kişiye de emretse, başka birinden de bahsetse hepsinde ne diyor? Bu durum abdesti ne yapar? Gerekli kılar. Demek ki kişi eğer kendisinden böyle bir mezi geliyor ise bu abdesti bozan şeylerden bir tanesidir diyoruz. Yine daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Eğer bir kişiden gayri ihtiyari sürekli mezi geliyor ise, yani çok ufak düşündüğünde Allah-u Teala bazı insanları bu şekilde de iptila etmiş olabilir. Yani çok ufak bir düşünmedi, aklına bir şey gelmesinde direkt o insandan mezi geliyor ise, diyoruz ki bu kimse, daha önceki derslerimizde de söyledik ya, selesil beul. Yani adam idrarını tutamıyor, kaçırıyor sürekli. O kimsenin hükmündedir. Her namaz için ne yapması gerekir o kimse? Abdest alması gerekir. Geçen hafta verdiğimiz bir örnekte sabah namazını kıldı. Duha namazı kılmak istese ne yapması gerekiyor? Abdest alması gerekiyor. Çünkü duha namazının vakti kendisine has başka bir vakit. O vakitte namaz kılması ise hangi namazın vakti giriyor ise o namaz için ne yapması gerekiyor? Abdest alması gerekiyor. Hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydalara gelince arkadaşlar, kişi ihtiyaca binaen kendisiyle ilgili normalde anlatmak istemediği bir şeyi ihtiyaca binaen ne yapabilir? Kendisinde bu durumu haber vermesinde bir sakınca yoktur. Bundan dolayı o kişi zemmedilmez. Yani Ali radıyallahu anh kendisinden çokça mezi gelen bir insan olduğundan bahsediyor. Biz bundan dolayı onu ayıplar mıyız? Ayıplamayız. Niye? Normalde insan bu tip şeyi söylemekten utanır. Ama bunu sahabenin söylemesindeki amaç ne? Hükmün ortaya çıkması, açıklanması. Bu şekilde soru soran bir kimseye, ya sen işte ne kadar terbiyesiz adamsın, böyle soruda sorulur mu diyemeyiz. Çünkü bu insan içinde olan bu durumu açığa vurması lazım ki konuyla ilgili fetvayı ne yapsın? Öğrenebilsin. Yine diyoruz ki fetva almada bir insan başka bir insanı ne yapabilir? Vekil tayin edebilir. Ali radıyallahu anh kendisiyle ilgili bir soruyu sorması için ne yaptı? Miktat radıyallahu anh'dan rica etti. Bu soruyu benim için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorar mısın dedi. Yine aynı şekilde diyoruz ki din ile ilgili durumlarda haberul ehad diyoruz. Yani bir kişinin haberi getirdiği haber bizim için ne olur? Delil teşkil eder, hüccet olur. Yani Miktat radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Gelip bunu Ali radıyallahu anh'ı anlattı. O da bununla ne yaptı? Onun anlattığı şeyle amel etti. Sen tek başına duydun, ben senden bunu kabul etmiyorum. Senden başka etrafında kim vardı diye böyle bir araştırmaya ne yapmadı? Gitmedi. Aynı şekilde bu fıkhi şeyler için de geçerlidir. Haberül ahad. Aynı zamanda yani akide ile ilgili durumlar için de bizim için ne yapar? Haberül ahad. Delil teşkil eder. Yine Ali radıyallahu anh'ın faziletine delalet eden bir durum. Ali radıyallahu anh yani hayası din ile ilgili soru sormasında ona engel teşkil etmiyordu. Yine diyoruz ki mezinin çıkmasından dolayı abdestin gerekli olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fihi el vudu. Yani bu durum ne yapar? Abdesti gerekli kılar. Burada diyoruz ki gelen mezinin az veya çok olmasında bir farklılık yoktur. Az da olsa çok da olsa çıkan mezi abdesti bozar diyoruz. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ki gelen rivayetlerde de biraz önce zikrettik. O kimse ne yapsın? Zekerini yıkasın sonra abdest alsın diyor. Yani burada sadece bulaşan yeri yıkasın demiyor. Komple zekerini yıkasın ve abdest alsın diyor. Bununla birlikte Sahih'in dışında başka hadis kitaplarında döndüğümüz zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu ibareyi kullandığını söylüyoruz. O kimse zekerini yıkasın, bununla birlikte ayalarını yıkasın, daha sonradan ne yapsın? Abdest alsın. Yani gelen ziyadede ne var? Hem zekerini yıkayacak, hem de ayalarını yıkayacak. Daha sonradan abdest alacak. Demek ki diyoruz ki o zaman mezide bizim için gerekli olan şey ne? Abdest almadan önce komple o kişi zekeriyle beraber ayalarını yıkayacak. Daha sonradan elbisesine bir şey bulaştıysa mezinin necasetini biz necaseti 3'e ayırmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bir büyük olan necaset, bir küçük olan necaset, bir de ortada olan necasetler, diğer necasetler vardı. Büyük olan necaset neydi? Köpek. Köpek tümüyle, salyasıyla, şeyle, bedeniyle büyük necasettir. Onun temizliği nasıl olur demiştik? Toprakla kaç kez? 7 kez. Bu 7 kezin birincisi topraklaydı, değil mi? Bu ağır olan necasetti. Hafif olan necaset neydi? Birincisi bu. Başka ikincisi. Aldığımız bu hadis. De geçen konu mezi. Mezi de neydi? Küçük. Onun temizliği nasıl oluyordu? Kişi bu şekilde zekerini yıkayıp ayalarını yıkadıktan sonra elbisesine ne yapıyordu arkadaşlar? Su serpiyordu. Bu şekilde onun necaseti giderilmiş oluyordu. Bir de bu ikisinin arasında, büyük ve küçük necasetin arasındaki kısma da geri kalan diğer necasetleri dahil ediyoruz. İşte önden arkadan çıkan şeyler. Onun haricindeki işte ölü hayvanın eti. Artık aklınıza gelebilecek ne necaset varsa onların hepsi bu aradaki sınıfa giriyor. Bir büyük olan necaset var, küçük olan necaset var. Bir de ikisinin arasındaki olan necasetler var. O zaman diyoruz ki mezinin temizliğinde yapılması gereken şey ne? Öncelikle kişi zekerini ve ayalarını yıkayacak. Yıkaması gerekiyor. Daha sonradan da elbisesine ne yapacak? Bulaşan yere su serpecek. Daha sonradan da abdestini alacak. Bu şekilde bu durumdan kurtulmuş olacak diyoruz.
Hocam bu küçük necasete niye dahil oluyordu? Orta normal necasete dahil olmuyor. Normal necasette de bunu böyle yapmıyor
mu? Yok, normal necasette elbiseye bulaştığı zaman onu yıkaman gerekiyor. Su serpersen geçerli olmaz. Yani bedeni su serpme işi zaten elbiseye. Yani su serpme işi elbiseyle alakalı olan kısım. Diğer olan bedenle alakalı olan kısım. Yani elinde normalde sen üzerinde bir insanın idrar bulaşsa, değil mi? Altına kaçırsa, bir şey olsa, bir sebepten dolayı tutamasa o elbiseyi ne yapması gerekiyor? Yıkaması gerekiyor. Oraya sadece su serpse olur mu? Olmaz. Mezide yıkaması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü mezinin necaseti ne dedik? Hafif olan bir necaset. Ki daha önceki derslerimizde de hadis-i şeriflerde de bunu ne yapmıştık? Detaylı bir şekilde ele almıştık. Yine diyoruz ki insanın hayasının o kimseyi soru sormasını engellememesi gerekir demiştik. Güzel olan buydu. Bununla ilgili de yine Hazreti Ayşe'nin güzel bir sözü var. Diyor ki kadınların en iyisi Ensar'ın kadınlarıdır. Hayaları onların dinleriyle ilgili soru sormalarına engel olmazdı. Yani kadınlarla ilgili bir durum hasıl olduğu zaman bunu ne yaparlardı? Gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorup konuyla ilgili fetvayı alırlardı. Hazreti Ayşe bu şekilde ne yapıyor? Ensar'ın kadınlarını övüyor. Diyor ki en iyi kadınlar Ensar'ın kadınlarıdır. Kendileriyle dinleriyle ilgili bir soru sormaları durumunda onların hayalarını atmazdı. Onları o soru sormaktan alıkoymazdı. Diyoruz ki ama eğer konu açıktan sormak veyahut da kinayeli sormak arasında ise o zaman diyoruz ki soruyu kinayeli bir şekilde sormak evla olanıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cimadan bahsederken ityan diyor, elmes diyor, yani dokunmak diyor. Gelmek diyor, insanın hanımına gelmesi, yaklaşması. Bu tip tabirleri kullanıyor. Ve buradan ne kastettiğini anlıyoruz. Cimayı kastettiğini anlıyoruz. Ve Allah-u Teala bu şekilde Kur'an-ı Kerim'inde kullarına hitap ediyor. Diyoruz ki eğer durum açıktan söylemek var. Bir de kinayeli bir şekilde anlatmak istediğin anlaşılıyor ise evla olan bunu kinayeli bir şekilde anlatmaktır diyoruz. Ama eğer kinayeli bir şekilde söylediğin zaman karşındaki insan bunu anlamıyor ise o zaman bunu ne yapmamız gerekiyor? Açıktan ne kastettiğimizi söylememiz gerekiyor. Bu da önemli bir durum. Yani bir insan dese ki ben Ramazan ayında hanımıma yaklaştım diye bir şey söylüyorsun. Veya da diyoruz ki derslerimizde kim Ramazan ayında hanımına yaklaşırsa işte şöyle olursa ona kefaret gerekir. Arada da bu konuyu bilmeyen bir insan olsa hanımıma yaklaşmak ne demek? Yani o zaman ben ona yakın oturursam mı? Yoksa onunla ilişkiye girersem bunu ayırt edemeyen bir insana burada yaklaşmaktan kastın ne olduğunu ne yapmamız lazım? Açıklayıp beyan etmemiz lazım ki o kimse yaklaşmanın ne olduğunu anlasın. Ama ben böyle dediğim zaman buradaki herkes anlıyor ise Ramazan ayında kişi hanımına yaklaşması onun orucunu bozar diyor ise burada herkes anlıyorsa ben bunu bir daha burada tafsilatlı bir şekilde açıklamama gerek yoktur. Çünkü herkes bunu ne yapmıştır? Anlamıştır. Yine konuyla ilgili olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zina suçunu itiraf etmeye birisi geliyor. Zina işlemiş, suçunu itiraf etmek için geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye diyor ki, ona yaklaştın mı? Diyor ki evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona kinayeli bir şekilde ne yaptı? Soru sordu. Ona yaklaştın mı? Diyor ki evet. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevapla yetiniyor mu? Yetinmiyor. Olayı tafsilatlı bir şekilde soruyor. Diyor ki o kadınla o işi yaptın mı? Yani çok affedersiniz tabiri tabiri caizse yani orada o işi yani nasıl söyleyeyim? Kinayeli bir şekilde söylemiyor.
Yani tam olarak söylüyor yani.
Yani onu tam olarak o ibareyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani bunu tabiri caizse bir hani Türkçe'de argoda becerdim mi veyahut da ne bileyim bu tip ibareler kullanırsın ya olayın açıklığı anlaşılması için Arapça olarak onunla o işi yaptın mı anlamına gelen çok açık bir ibare kullanıyor. Net. Yani onu dediğin zaman ondan başka bir şey
anlaşılmaz yani.
Biz onu küfür olarak kullanıyoruz.
Yok. Biz o ibareyi ne yapıyoruz? Halk arasında küfür olarak kullanıyorsun değil mi? İnsanlara ben seni işte bir şekilde o küfürü söylüyorlar. O kullandığın o küfürdeki o fiil o işin aslı itibariyle yapıldığı tam karşılığı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye bu şekilde yaptın mı diyor. Yani ne? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir kadı makamında hüküm verecek. Yani ona yaklaştın mı dediği zaman, kinayeli konuştuğu zaman karşıdaki belki de o insanla beraber olmayı biz ne diyoruz hani insan cinsel ilişkiden önce mukaddimat diyoruz ya sevişme olarak anlayabilir. Evet yaptım der ama aslında belki öyle bir şey yoktur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o olayın beyanı için ne yapıyor? O ibareyi olduğu şekilde kullanıyor. Şu şekilde yaptın mı diyor. O kişi de diyor ki evet. Yani buradan da ne anlıyoruz? Asıl itibariyle öncelikle eğer konu anlaşılır ise kinayeli bir şekilde sormak veya konuyu anlatmak güzel olandır. Eğer karşıdaki insan bunu anlamıyor ise açıkça bunun ne olduğunu anlatmamızda fayda var diyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bir insanın zekerinden çıkan 4 tane şey var dedik. Bunların hükümleri birbirinden farklı. İkisi birbiriyle aynı. Diğer ikisi birbirinden farklı. Dedik ki birinci olarak meni. İnsanın zekerinden 4 şey çıkar. Bunun birincisi ne? Meni dedik. Meninin hükmü neydi arkadaşlar? Gusul gerektirir. Necis midir, tahir midir? Tahirdir. Diyoruz ki o zaman meni tahirdir. Guslu gerektirir. Yani her durumda mı? Her durumda değil. Her durumda değil. Konuyla ilgili tafsilatı daha önceden yapmıştık hatırlıyorsanız. Eğer dedik ki menide çıkışında bir ibare kullanmıştık hatırlıyorsanız. Yani zevkten dolayı fışkırarak zevkli bir şekilde çıkar ise bu neyi gerektirir? Guslu gerektirir. Ama bunun haricinde bir hastalıktan dolayı çıkar ise kasıtsız bir şekilde o zaman bu guslu ne yapmaz arkadaşlar? Gerektirmez. İkinci şey diyoruz ki bevl. Yani idrar. Hükmü nedir arkadaşlar? Neyi gerektirir? Abdesti gerektirir. Necis midir, tahir midir? Necistir. Abdesti gerektirir, necistir. Meni, tahirdir dedik, guslu gerektirir. Bevl, necistir, abdesti gerektirir. Üçüncüsü arkadaşlar, mezi. Bugünkü dersini aldığımız mezi ne gerektirir arkadaşlar?
Abdesti
gerektirir. Necis midir, tahir midir? Necistir. Peki necasetin hangi kısmına girer? Ayırdığımız tafsilatlı. Hafif olan necasete, küçük olan necasete girer. Yani üç tane şey saydık. Üçünün de birbirinden hükmü farklı. Birisi tahir, gusulü gerektiriyor. Birisi necis, abdesti gerekiyor. Birinin necaseti hafif ama yine de abdesti gerektiriyor. Dördüncüsü de arkadaşlar vedi. Vedi diye bir şey söylemiştik. Onun ne olduğunu kim hatırlıyor? İdrardan sonra gelen şeye ne diyoruz biz arkadaşlar? O gelen o damlaya.
Son damla.
Onun ismi ne arkadaşlar? Vedi. Onun ismi arkadaşlar vedi. Onun hükmü ne arkadaşlar? Hükmü ne arkadaşlar vedinin? Vediye biz demiştik ki... Kim söylüyor onu? Vedinin hükmü ne?
İdrar
gibiydi. Her şeyle mi? Evet. Yani necis midir? Necistir. Abdesti gerektirir mi? Gerektirir. Zaten onu biz ne dedik? Bu isim verilmiş ama aslı itibariyle bevilden farklı olan bir tarafı var mı?
Yok.
O zaman hükmü de bevilde aynı hükümde.
Temizliği ya hocam.
Necis her şeyle bevil gibi. Bevil neyse o da o. Vedi de o. Necisse necis, abdest gerektiriyorsa abdest gerektiriyor.
Onun için 40 adım atmak
lazım. Vedide de zekerini yıkıyorsun ya.
Evet.
Vedide de böyle yıkıyorsun.
Orada. Yok. Dedik ki vedi bevle dönüyor. Bevle'de ne yapman gerekiyorsa vedide de onu yapıyorsun. Mezi ile meni. Normalde bevl, mezi ve meni üçü farklı şeyler. Hükümleri de farklı. Dördüncü olan şeyi biz neye ilhak ettik?
Bevle.
Bevle ilhak ettik. Yine bazı rivayetlerde arkadaşlar Ali radıyallahu anh'un her namaz için gusül aldığı geliyor. Yani Ali radıyallahu anh çıkan meziden dolayı gusül alması gerektiğini zannediyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Bir meşakkat, bir zorluk çekiyor. Yani her bu geldiği zaman gusül alınması, menide olduğu gibi gusül alınması gerektiğini zannediyor. Bu şekilde sürekli ne yapıyor? Hep gusül alıyor, yıkanıyor. Bundan dolayı derisi çatlayıp yarılmaya falan başlıyor. Bundan artık sıkıntı duyuyor. Zor gelmeye başlıyor. Bunun üzerine de Miktat radıyallahu anhu'ya bu konuyu sorması için rica ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ya fihi el vudu. Yani mezi neyi gerektirir? Abdesti gerektirir deyince Ali radıyallahu anh o zaman buradan neyi anlıyor? Demek ki bu çıkan bu sıvının hükmü abdesti gerektiriyormuş. Demek ki gusül almaya gerek yokmuş. Bu faydayı da ne yapıyoruz? Bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Vaktimiz var mı? Bir sonraki hadise geçelim mi? Geçmeyelim o zaman. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.